Ben Tansel Erdem Yılmaz, Dinle Sen Seversin'in 78. bölümüne hoş geldiniz. Bu sıralar masamda çok fazla soru var. Bazen klasik müzikle ilgili, bazen de odağımızı geri nasıl kazanacağımızı çözmeyle ilgili düşünüyorum ve bunun daha fazlası da var. Neyse ki benim kadar bu konular, hatta bazılarını benden daha fazla kafa yoran bir konuğum var bu bölümde. Tüm bunları tartışabilmek için Borusan Klasik'te Bifo ve Borusan Quartet'in konserlerinden önce bir rehber niteliğinde yayınlanan bir radyo programı olan, üretim üzerine düşünen ve Ahbaba Literatür Podcast'inin, Edebiyat Podcast'inin yapımcılarından içerik alanında çalışan Andaç Üzel konuğum. Andaç, hoş geldin.
Hoş bulduk abi, selamlar.
Bu bölümde normalde belli başlı konuları ele alıp belli bir dar çerçevede podcast kaydetmeye çalışıyorum ama seninle bölüm kaydedeceğim zaman hem yaptığın işler hem de taktığın o birçok şapka şöyle bir beni düşündürdü. Acaba dedim, biz bu şapkaları karşılıklı takıp hangimize daha çok yakışıyor ya da ikimize de aynı şekilde yakışıyor mu diye şöyle biraz düşünelim istedim. Ve ilk noktada aklıma gelen şu oldu. Bu senin son zamanlarda yaptığın radyo programıyla da biraz bağlantılı olacak. Orada bunun üzerine düşündüğüne eminim ve bu podcast'i kaydetmeden önce de bu konuda acaba konuşsak mı diye senin de içinde böyle bir tazyik olduğunu hissediyorum. O da müzik, özellikle de klasik müzik, klasik batı müziği diyebiliriz buna. İnsanların klasik müziğe ve klasik batı müziğine neden böyle mesafeli olduğuna dair herkes büyük ihtimalle kafa yoruyor ama orada klişeleri buradan sıyırmak ne kadar kolay bilmiyorum. Yani şöyle bir klasik tez var. İnsanlara sıkıcı geliyor. İnsanlar anlamıyor. O yüzden dinlemiyor. Bu sanki bizim onu anlayan olarak kendimizi konumlandırmamızdan başka işe yaramıyor. Yani biz biraz daha üstteyiz. Onlar anlamıyor. Anlasalar severler. Ama ikinci bir yanı geliyor bana bu madalyonda. Yani içine dahil olması biraz daha emek istiyor ama bu emek de sadece zeki insanların ya da çok kaliteli insanların tırnak içerisinde vereceği bir emek gibi değil. Yani çok fazla dinlemek gerekiyor, aşina olmak gerekiyor ve şu an çok aceleci yaklaştığımız için çoğu müziğe ya da çoğu içeriğe sanki klasik müziği sevebilecek olan insanlar da onu sevmeye çok yaklaşamıyor. Yani bir şekilde onaya gittiği yolda bir çelme takıyor. Mesela bunu ben de yaşıyorum. Sana söz vermeden önce kendimden bir örnek vereyim. Klasik müzikte belli bir dönemi incelemeye başlıyorum bir zaman. Ama onu incelemeye başladığımda tekrar tekrar dinlemek bazen canımı sıkıyor, sıkılıyorum ve orada vazgeçiyorum. O dönemden vazgeçiyorum, geçiyorum, gidiyorum. Yani genel bir müzik dinleyicisinden farksız oluyorum. O yüzden ben, ya Andaç gel şöyle biz bir klasik müzik nasıl dinlendirmiş diye çocuklara bir ders verelim diye değil, kendimi de o anlamaya çalışan kişiler arasına koyarak bu soruyu soruyorum. Onu da not düşeyim.
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 17 yaşımdayken TRT Radyo 3'ün kapısından bir stajyer olarak girdim. Orada şu an hala programcılık yapmaya devam eden, farklı yerlerde klasik müzikle ilgili konuşmaya devam eden insanlarla tanışma fırsatı buldum. Bir baktım ben böyle öğrenebileceğim en iyi insanlardan en doğru bilgileri almaya falan başladım. O zamana kadar yani daha çok işte klasik rock vesaire dinleyen bir adamken bir baktım evet ya ben de klasik müzikle ilgili ufak tefek bir şeyler öğrenip hakkında konuşabiliyorum. Önyargılarım yok muydu? Vardı. Sıkıcı mı geliyordu? Yani evet ama yavaş yavaş çözülmeye başladı o problem. Burada birazcık galiba önyargı ve kimin tarafından öğretildiği, kimin sana destek olduğu, neyi kaynak kullandığın konusu birazcık belirleyici oluyor. Yani hani geçen işte bu 17 yaş desek okey şimdi 30 yaşındayım bir 13 yıl falan olmuş ben klasik müzikle gerçek anlamda tanışalı. Bir bakıyorum şimdi geriye kendime böyle ufak tefek kaynaklar edinerek ve soru sorarak aslında insanlara bir baktım. Klasik müziğin içindeyim ve hatta bir radyo programı yapabilecek şeye gelmişim. Bu 13 yıl komple bununla mı geçti diye soracak olursan hayır, insanların gözünde korkutmak istemem yani işin açıkçası. Fakat Evet, doğru söylüyorsun. Kesinlikle öğrenmen gereken çok fazla şey var. Bu konuda hemfikiriz. Eserlerin formları var, dönemler var, besteciler var. Bestecilerin aman da şu eserleri var, aman da bu eserleri var derken uzayıp gidiyor. Fakat kulağına hoş gelen şeyi rehber edindiğin zaman geri kalan kapıları açmak daha kolay oluyor sanki. Ben böyle bir metot izledim. İlk önce kimin eserlerini daha çok beğendiğimden yola çıkıp sonra daha çok besteciden esere, eserden işte forma, formdan da formun detaylarına doğru falan gitmeye devam ettim. Sonra bir baktım bunlar bambaşka kapılar açtı ve o labirentin içerisinde gezmeye devam ettim. Galiba bu şekilde oldu. Geçenlerde bir makale okudum. Yanlış hatırlamıyorsam cellist yazmış. Neden klasik müzik sıkıcı bulunuyor diye. Onun da temel argümanı şuydu. Klasik müzik hem konservatuarlarda hem de işte günlük hayatta sıkıcı bir şekilde ele alındığı için sıkıcı kalıyor. Yoksa müziğin kendisiyle ilgili çok da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Şeyden dolayı olabilir. Şimdi dinlediğimiz güncel türlerin büyük bir kısmında vokal bizi çoğunlukla destekliyor. Fakat klasik müziğin pek çok formunda vokal bulmuyorsun. Ve vokale kapılıp hiç yoktan gidebiliyorsun. Eser süreleri klasik müziğin pek çok formunda daha uzun. O nedenle dikkatini orada toplamak bazen zorlayıcı olabiliyor. Ya da işte bazı dönem bazı insanlara hiç hitap etmeye de biliyor. Mesela barokla ilişkin gerçekten kötüyse pas geçebilirsin mesela. Ama bunu yapmak yerine ya barokta işte şu var ve bunun kesinlikle müzikal olarak peşinden gitmek zorundayım. Bu besteciyi dinlemezsem, bu besteciyi hayatıma adamazsam ben bu müzikten nasıl anlıyor olabilirim gibi takıntılar da ediniyor olabiliriz. Ya Bach'tan hoşlanmıyorsan Bach'tan hoşlanmıyorsundur. Özetle bunu demeye çalışıyorum. Tıpkı mesela Queen'den hoşlanmıyorsan Queen'den hoşlanmıyorsundur gibi. İllaki hepsini tüm popüler, tüm büyük bestecileri sevmek zorunda değilsin. Burada isim verip hiçbirini şey yapmak istemiyorum ama benim de sevmediğim, kendime yakın bulmadığım besteciler var. Büyükleri de var içlerinde. Baktığın zaman sanırım nasıl ilgilenmeye başladığın ve bu ilgilenme biçiminden neler çıkardığın daha çok etkili oluyor. Şahsi bir yolculuğu nesnel tarihi bilgiye yeğlerim her zaman klasik müzikte bence.
Sen o arada şahsi olarak beğenmediğim, ismini vermek istemediğin belli başlı besteciler...
Kimseyi rencide etmek istemiyorum abi. Adam ölmüş 5 yıl olmuş yani. Rencide etmek istemiyorum şimdi herhangi birini.
Ama neden olduğunu ben merak ediyorum. İsim vermeden de olsa. Yani şundan dolayı bunu soruyorum. İnsanların klasik müzikte sevmediklerinden uzaklaşabildiğini ya da uzaklaşması gerektiğini, biraz oraya mesafe koyması gerektiğini söylüyorsun ki ben buna katılıyorum. Ama aynısı bu arada bunun kitaplarla da var. Yani sevmediğin kitaba devam etmeli misin? Devam etmiyor olmak senin bir zayıflığın mı? Yani aslında bizi bu konularda vazgeçiren şeyler onu sevmemek ama o vazgeçmeden de bizi vazgeçiren şeyler kendimizi zayıf hissetmek gibi. Sen mesela sevmediğin o ya da ısınamadığın klasik müzik bestecilerinin ben buna ısınamadım ve bunu pas geçiyorum diyebilmeyi kendine nasıl hazırladın? Yani kendini bunu söylemeye nasıl hazırladın? Çünkü sen onu sevmesen ve kendi ajandandan çıkarsan bile zihninde o sekme açık kalıyor. Ya ben bunu öğrenmem mi lazım, öğrenmemeli miyim, ne yapmam lazım diye orada kendini rahatlatma sürecini merak ediyorum.
Şimdi şöyle galiba şunu yapıyorum. Yani mesela yolculuk içerisinde şunu çok net bir şekilde fark ettim. Ben minimal tonlardan daha çok hoşlanıyorum. İşte izlenimcilerin müziğinden daha çok hoşlanıyorum. Romantiklerin müziğinden daha çok hoşlanıyorum. Ve işin içinde piyano varsa daha çabuk ısınıyorum mesela. Bunları fark ettikçe geri kalanları elemek birazcık daha şeye yöneltti beni. Yani nasıl denir? İlk önce beğendiklerimi tespit edip beğenmediklerimi küçültmeye, onlara ayırdığım zamanı küçültmeye karar verdim. Fakat bunun yarattığı bir şey de oldu tabii ki. Biraz önce söylediğin gibi. Bunun yarattığı gibi Abi ben şundan hoşlanmıyorum ama yani hani birçok kişi de bu besteciyi veya bu eseri çok önemli bir yere koyuyor. Bir şey mi kaçırıyorum noktasını çok fazla yaşadım. Fakat burada da şöyle bir iç rahatlatma yöntemi buldum galiba. Tekraren dinliyorum. Mesela bir operadan bahsediyoruz. Operayı Allah albümü aç zaten o gider yani hani saatlerce. Operayı baştan sona dinledin, tekrar bir dinledin. Yakaladığın bir iki tane melodi yoksa derine girmeye gerek yok. Ya da hani uzaklaşmaya onunla beraber daha çok zaman geçirmeye gerek yok. Okey, o sana hitap etmiyordur. Çünkü bence zaten bu mesela o bestecinin yaşadığı yüzyıla gidelim. Ya geçenlerde ya mesela Ravel'in Bolero'sunu şu an bilmeyen yok. Ve herkes o besteyle anıyor. O eserle anıyor Ravel'i. Fakat Ravel'in Bolero'su sahnelendiği zaman yani ilk temsilinde ki bir o bale eseridir o. İlk temsilinde insanlar büyük bir kısmı salonu terk etmiş. Salonda kalan kısım da konser çıkışında bu adam şeytana hizmet ediyor demiş. Ya o kadar nefret ediyorlar yani. Ya da Prokofiev ve çatıdaki kediler bile daha iyi müzik yapıyor demişler mesela. Şimdi o dönemin insanının beğeni şeyi skalası varken o dönemin insanları bir şeyleri beğenme lüksüne ya da bir şeyleri beğenmeme lüksüne sahipken ben 2022'de yaşayan andaç olarak ben de bu lükse sahibim diye düşünüp içimi rahatlatıyorum.
Ufak çaplı bir aslında senden taktik de almış olduk. İyi anlamda bize yarayacak. Biraz tabii orada sen kendi deneyimlerinden süzerek o sonuçlara varıyorsun ama belki bu bir anlamda kısa yol bizim işimize de yarayabilir. Şimdi biraz benzer ve bağlantılı bir konu konuşmak istiyorum. Yani uzun zamandır bu da zihnimi kurcalıyor ve senin de bunun üzerine düşünüyor olman aslında beni mutlu etti podcast bölümü öncesi konuştuğumuzda. O da bu bizim şu an hayatımızı bir şekilde sürdürmeye adadığımız dijital aboneliklerimiz. Kimi zaman video abonelikleri, kimi zaman sesli abonelikler, dijital müzik servisleri. Müziğe geçmeden önce senin durumunu, daha doğrusu senin bütçeni görmek istiyorum. Her ay ne kadar haraç veriyorsun diye. Kaç dijital aboneliğin var senin şu an?
Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Çok bu çok zaten. Bunun sayısını bilmiyorum da tam bir sayı veremeyeceğim sana. Ama şunu söyleyebilirim. Yani gözümden uzak olsun. Ben onu ekstremde görmeyeyim diye telefon faturama yükledim hepsini. Telefon faturasıyla beraber ödeyip geçiyorum. Herhalde paketimin tutarı yükselmiştir de o yüzden bu kadar gelmiştir bu ay falan gibi bir vicdan rahatlatması yapıyorum kendime. Ama dürüst olayım yani telefona baksam şimdi çok net bir sayı söylerim ama 6-7 platform falan var galiba. Müzik, video vesaire. Ya mesela şey hadi vereyim. Ya mesela YouTube'un YouTube Premium'una artık üye olmasam o reklamlarla mücadele edemeyeceğimi biliyorum. YouTube'u o yüzden ödüyorum mesela. O gelince YouTube Müzik de gelmiş oluyor ki YouTube Müziği hiç kullanmadım bile. O kullanmadığım bir müzik servisine de ekstra bir hizmet ücreti ödüyorum muhtemelen. Yani Apple Müzik'ten birazcık şeyleri eser detaylarını Spotify'a göre daha çok görebildiğim için Apple Müziği tercih ediyorum. Bir de daha da müzik için ayrı Idagio diye bir klasik müzik platformu var. Sadece klasik müziğe odaklanmış. Bir de daha da ona da para ödüyorum mesela. Video platformlara hiç geçme zaten. Hepsini aldım galiba.
Peki bu şu an Türkiye'de yayın yapmıyor. Tidal kullanmış mıydın?
Hayır onu denemedim ya. Yani şey ya onu denememe nedenim şey ama yani hani yeter. Ona da mı para ödeyeceğim falan gibiydi yani.
O ilginçti mesela. Yani o stüdyo kalitesinde ses veriyordu. Yani stüdyoda kaydedildiği kalitede. Mesela bir ses dosyası neredeyse 60-70 megabayta kadar çıkabiliyordu. Ve bu master edilmiş versiyonunu neredeyse yayın şirketinden alıp sana dinletiyordu. Yani gerçekten ilginç bir deneyimdi. Şu an Türkiye'de yayın yapmıyorlar. Ama o da mesela benzer bir yanlılık yaratıyordu. Ya o da algoritmanın sana sunduğu şeyler. Kimi zaman ben bundan hoşnutum bu arada. Yani müzik keşfetmek aslında o kadar kolay değildi eskiden benim için. Yani çok zordu yeni tarzlara sekebilmem. O yüzden Spotify'a geçtiğim zaman bana önerdikleri beni çok geliştirdi. Yani bunu bir eğri olarak düşünecek olursak benim öğrenme eğrim çok uzun bir süre yükseldi. Yaklaşık mesela 10 bin şarkı dinlediğimi düşünelim. 10 bini çarpabiliriz istediğimiz sayılar ama ilk 7-8 binde ben çok keyif aldım. Yeni şeyler keşfetmekten ama şunu fark ettim. 8 ile 10 bin arasında, bu bazen 80 ile 100 bin arasında da olabilir. Ben ölçeyi daraltarak söylüyorum. Bana hep aynı şeyleri dinlettiğini, aynı tarzı önerdiğini ya da iyi olmasa bile bana sürekli iyi olduğunu varsaydığı eserleri önerdiğini gördüm Spotify'ın. Ve bir süre bunu araştırdığım zaman, burada neler olduğunu araştırdığım zaman aslında Spotify'da bana çıkan öneriler tam olarak benim dinlediğim değil de Spotify'ın da benim şöyle bir karşıma çıkmasını istediği eserlermiş. Bunu öğrenmiştim ilk olarak. Ve bundan sonra da bana önerilen her şeye mesafeyle yaklaştım. Yani gerçekten sevebileceğim bir şey önerilmiş olsa bile ben şöyle yaklaştım. Sen beni dolandıramazsın dedim ve seveceğim şey bile olsa onu da dinlemedim. Yani aklım çok karıştı. Senin için bu deneyim nasıl? Yeni müzik keşfi için nereleri kullanıyorsun? Dijital müzik servisleri, bilhassa Spotify en yoğun kullandığı insanların bu algoritma sana da çektirdi mi? Yoksa sen onunla mutlu musun? Algoritmayla el sıkışmayı öğrenebildin mi? Ve keşif platformu. Onu az önce sormuştum ama bunu da tekrar sorayım istedim. Çünkü benim asıl merak ettiğim senin keşif platformu.
Ya şöyle, Spotify'dan zaten kaçamıyorsun. Spotify'ı kullanmayıp yalnızca Apple Müziği kullandığım bir dönem oldu. Fakat arkadaşlarımın şeyine yenik düştüm. Andaç hadi artık Spotify'a da geri dön yani. Hani tamam yeter bu, tamam en entelektüel sensin, tamam anladık ama geri dön Spotify'a. Hani bize yeniden playlist yap falan gibi böyle, ki Apple Müzik sana playlistlerini kendi, ya Apple Müziğin bir profil yapısı bile bulunmadığı için şahsi bir müzik deneyimi sunuyor Apple Müzik sana. Ama öteki tarafta Spotify çok daha sosyal bir müzik dinleme deneyimi sunduğu için insanlar orada takılıp kalıyorlar. Fakat bir keşif platformu mu Spotify? Ben Spotify'ı çoğunlukla şunun için kullanıyorum. Şuna yarıyor yani benim için daha doğrusu, ki pek çok platform yapıyor onu. Sen bir müzisyeni sıklıkla dinliyorsan sana yeni çıkan albümü ya da single ile ilgili, single konusuna ayrıca girmemiz gerektiğini düşünüyorum bu arada, albümü ve single ile ilgili işte çıktığı anda ana sayfada önüne düşmesini sağlıyor. Fakat ben Spotify'dan girip de playlistleri ya da benim için yaptığı playlistleri kontrol ediyor muyum? Hayır, etmiyorum. Çünkü biraz önce söylediğin şu bana özel öneri konusu çok önemli. Çünkü sana özel değil de Erdem ve Erdem gibiler, Andaç ve Erdem Andaç gibiler gibi böyle persona haline getirip insanları o personaya uygun öneriler sıralıyor sanki. Bizim ya ikimizin de benzer müzik beğenilerine sahip olduğunu düşünelim. Ben bir şeyler dinliyorum, senin önerilerini besliyorum. Sen bir şeyler dinliyorsun, benim önerilerimi besliyorsun. Fakat burada da işte sürekli o tıpkı bir şey gibi, sarmal gibi sürekli birbirimizin playlistlerini besleyerek aslında kuyruğumuzu kovalamaya devam ediyormuşuz gibi geliyor bana da. Yetersiz buluyorum yani o öneri algoritmasını. Çok
özür dilerim. Peki sen nereden keşfediyorsun? Bu sorudan kaçamazsın. Yani çok az Andaç ve Andaç gibilerin olduğu niş bir mecra var ve davetiyemiz olmadığı için oraya giremeyecek miyiz? Yoksa klasik batı müziği dinlemenin de insana getirdiği bir alışkanlık. Müzik keşfetmiyorsun. Zaten elindekilerimi bir şekilde hazmetmeye çalışıyorsun.
Yok ya, zaten yani hani tek başına sadece klasik batı müziği dinleyerek geçmiyor hayatım. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Biraz önce bahsettiğim şu Idagio'dan klasik batı müziği keşiflerini halledebiliyorum. Çünkü Idagio bana Spotify'ın normalde asla sunmaya tenezzül bile etmediği bir şey sunuyor. Albümler hakkında detaylı bilgi. Hatta albüm CD formatında basıldıysa CD'nin kitapçığı. Bu default olarak Idagio'nun verdiği bir şey, özellik. Öte yandan eğer bu türün dışında bir şeyler keşfetmem gerekiyorsa da işte girdim, baktım bir müzisyenin, sevdiğim bir müzisyenin profilinde gezip daha sonra Spotify'ın o müzisyene benzer müzisyen önerilerini de deniyorum. Çok tatmin edici bir sonuç alamazsam daha da öteki Apple Müziğe gidip oradan da bir şeyler, türlere özel hazırlanmış playlistlere falan bakıyorum. Bana soracak olursan Apple Müzik çok daha dediğim gibi kişiselleştirilmiş ve daha böyle playlistlerine falan baktığında da bir türle, bir janra ile ilgili daha kaliteli playlistler hazırlayan bir şeye sahip, altyapıya sahip.
O halde müzik konusundan sonra iki konumuz vardı ama benim son zamanlarda en sık tartıştığım, insanlara en çok dert yandığım konuya seni sürüklemek zorundayım. Çünkü diğer konuyu konuşup bunu konuşamayacak olursak ben gerçekten bu gece huzurla uyuyamam. O da çağdaş Türk edebiyatına olan mesafe. En azından benim mesafem. Bu mesafeyi biraz şöyle zemine oturtarak sana anlatayım. Şimdi bir yazar düşün ya da bir yazardan bahsediyor olalım. İlk eserini üretiyor. Yaklaşık 20 ila 40 yaş arasında, 40 yaşından küçük, 20 ile 35 yaş arasında bu yazar profilinin ürettiği eserleri ben yayıncılık alanına da ara sıra temas ettiğim için çok sık yeni yazarları okuyorum. En azından ne var ne yok diye bir bakıyorum. Karşıma çıkan stereotip beni biraz geriye itti. Yani yeni yazarlar okuma konusunda teşviğimi, isteğimi kırdı. O da şu. Biçim içeriğin önüne geçiyor. İçerik yok gibi. Yani çok güzel tasvirler, güzel olduğu düşünülen tasvirler var. Ben bakın dili iyi kullanıyorum, haberiniz olsun dedirten kıvrak cümleler var. Birileri kalabalıklar içinde çok fazla yalnız kalıyor. Çok fazla sessizliğin içinde gürültü oluyor. Birileri paramparça oluyor ama en yakınındaki onu görmüyor. Yani zıtlıklar, aforizmalar, tüm bunlar arasında aslında anlattığı hiçbir şey yok. Latince sözcükler, araya giren kavramlar. Yani ben şunu hissediyorum bu eserlerde. %100'ünü okuduğumu söylemiyorum. Burada zaten bu ön yargımı kırmak için sana soruyorum. Ben birinin beni tavlamasını izliyormuşum gibi hissediyorum. Yani bana bir dert anlatmıyor, bir hikaye anlatmıyor da beni ona aşık etmeye çalışıyor okur olarak. Ya sen ne zekisin dememizi mi istiyor bilmiyorum. O yüzden bu zayıf olay örgüsü, yoğun biçim kaygısı ama biçimin de biraz ikinci el yaklaşımla görülmesi. Yani özgünlüğünün çok az olması son zamanlarda benim ağzımı çok yakmış durumda. O yüzden yoğurdu yememeyi tercih ediyorum. Çünkü o da riskli olabilir diye düşünüyorum ve fikrimin değişmesini acilen istiyorum. Çünkü gerçekten yeni yazarları keşfetmek istiyorum. Yeni Türk edebiyatını keşfetmek istiyorum ki bunu da yakın zamanda seninle ayrıca konuşmuştuk. Ne dersin? Yeni Türk edebiyatında bir kimlere şans vermek gerekiyor ve benim bu tespitim senin hiç dikkatini çekti mi?
Ya öncelikle şimdi bu benim podcastim olsaydı ben cayır cayır yazar ismi veriyor olurdum. Bu böyle yapıyor, şu şöyle yapıyor, Allah da kahretsin falan diye böyle. Sen çok cool bir şekilde hallettin, takdir ediyorum. Fakat ya bir kere çok haklısın. Gerçekten çok haklısın. Çünkü şey konusunda çok şeyler, ne diyorsun ismi bu, benzetmeler, işte korkunç uzun tasvirler ve işte bir şey anlatmak yerine kullandığı kelimenin, kullandığı formun peşinde koşma olayı fazlasıyla etkiliyor galiba yazarları. Fazlasıyla onların içine sinmiş bir olay durumda galiba çağdaş edebiyatta, çağdaş Türk edebiyatında. Ve bundan kaçan yazarlar görmüyor muyum? Evet görüyorum. Fakat zannediyorum mesela bundan 50 yıl sonra bu dönemin Türk edebiyatına bakıldığı zaman en büyük yakınılan konu bu olacak. Diyecekler ki ya abi keşke birazcık da bir şey anlatsaydınız. Okey. Fakat bunun dışına çıkan var mı? Evet var. Yani mesela ben Bıçakçı kardeşleri çok severim. Barış Bıçakçı'yı da, Hakan Bıçakçı'yı da çok severim. Bilmiyorum okudun mu? Okudun mu? Evet. Okey. Peki mesela...
Onlar sevdiklerim arasında. Ama onlar şey değil. Taze yazarlar sayılmazlar. O yüzden dahil etmedim.
Ha, okey. Okey. Yani hani ben mesela onların yarattığı o naif dille beraber şeyi kullanma çabası, Necon ismi olay örgüsünü kullanma çabası benim çok hoşuma gidiyor. Onun dışında yani Ayfer Tunç'u okuduğumda birazcık böyle bir evet ya birazcık dışına çıkıyor bu başlığın demiştim. Öte yandan yani mesela söylediğine çok net bir örnek olarak Yekta Kopan'ın şeyinde anlatılarında bunu çok fazla seziyorum. Yekta Kopan anlatıda olayı çok geriye çekip bakın ben ne kadar gözlüklü ve kır saçlıyım demeyi çok seven bir yazar. Kusura bakma bu arada. Ama yani hani evet o anlatıyı da sevmiyor muyum? Seviyorum. Bazen işte böyle canım Yekta Kopan'ın betimlemelerini çekiyor ve açıp okuyorum yani. Öte yandan işte bizim mesela şeyde fantastik türde ki yazarların daha böyle bu işi daha becerdiklerini görüyorum. Çok yeni değildir. Hatta bana soracak olursam bayağıdır da o sahnede olan Doğu Yücel'in mesela anlatılarında çok net bir şekilde olayın peşinde koştuğunu ve yalın bir dille de tatlı bir anlatıcılık yaratılabildiğini görüyorum. Ve bunun gibi örnekler sıralayabilirim aslında. Fakat evet çağımızın vebası olarak adlandırabileceğimiz bir klişeyle beraber böyle bir durum var. Fakat okur da galiba birazcık bunu besliyor. Çünkü yani şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Bu şekilde yazınca insanlar böyle of be ne güzel yazmış demeye devam ediyorlar. Çünkü yani ne anlatıldığından çok nasıl anlatıldığına fazla odaklanıyoruz galiba. Zaten yani şeye de baktığın zaman, diyaloglara da baktığın zaman kimse birbirini dinlemiyor da birbirinin söyleme biçimine biraz bakıyor gibi. O üslup daha çok diyaloglarda şeyi etkiliyor, sürdürülebilirliği etkiliyor insan ilişkilerinde hiç değilse Türkiye'de. Bir de son olarak benim her zaman usta olarak anacağım ki o da kendisi de çok yeni, çok genç bir yazar değil ama usta olarak her zaman anacağım Murat Gülsoy var. Keşke yeni gelenden Murat Gülsoy'u daha çok okusa diyorum.
Murat Gülsoy da bu arada benim listemde. Sevgilinin Beklenmeyen Ölümü'ydü değil mi? Meşhur kitabı. Onu hatırlıyorum. Onu okuyacaktım ve şu an sen mesela hatırlattın. Ona döneceğim. Senin önereceğin Murat Gülsoy'a başlangıç kitabı ne? Belki onu alarak bitirebiliriz.
Murat Gülsoy başlangıç romanı değil, bir roman önermeyeceğim. Fakat eğer yazmayla ve biçimle ve işte anlatıyla biraz ilişkiliyseniz şeyi çok önermek isterim ya. Büyü Bozumu diye bir kitabı var onun. Tam bir başucu ders kitabı diyebilirsin ona yani. Okur içinde, yazar içinde. Yani nasıl öykü ve nasıl roman yazılır, yazılmalıdır noktasında gerçek bir atölye yani. Çok da etkili olmuştur. Benim beğenilerimin biçimlenmesinde bile çok da etkili olmuştur. Öyle söyleyeyim.
Çok heyecanlandırdı yani o anlattığın şekilde ve edebiyat üzerine podcast yapan birinin ve fikirlerine güvendiğim birinin önermesi beni iki kat oraya itti. Birazdan çıkıp o kitabı alıp büyük ihtimalle akşam başlayacağım. Bakalım.
Tamam şahane.
Ya Allah katıldığın ve tüm bunları benimle tartıştığın için çok teşekkür ederim. Belli ki bu podcast seninle konuşacağımız son podcast olmayacak. Umuyorum ki ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda, aylarda farklı projelerde beraber konuşabilmeyi çok isterim. Çünkü konuşacağımız şeylerin muhtemelen %1 ya da 2'sine girebildik. Çok daha fazla başlık var ve gerçekten teşekkür ederim.
Hiç önemli değil. Çok gevezelik yaptıysam kusura bakmayın. Çok mutlu oldum burada olduğum için.
Çok sağ ol. Asla gevezelik etmedim.
Şahane.